Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Kültür Dünyamızdan Manzaralar programına hoş geldiniz efendim. Yeni bir Kültür Dünyamızdan Manzaralar programında kıymetli kültür tarihçimiz Dursun Gülek hocamızla beraberiz. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Eyvallah.
Nasılsınız hocam, iyisiniz?
Teşekkür ederim, hamdolsun.
Allah afiyet versin. Hocam, geride bıraktığımız günlerde 29 Mayıs 2016, 29 Mayıs 1453, İstanbul'un fethinin 563. seneyi devriyesini idrak ettik. Böyle tarihin akışını değiştiren, bir çağı kapatıp bir çağ açan ve Peygamber Efendimizin müjdesine nail olan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve onun o kutlu askerlerini bir kez daha rahmetle yad ettik. Ama bu sene oldukça coşkulu fetih şölenlerine de ev sahipliği yaptı memleketimiz. İstanbul'umuz.
İstanbul'un güzelliği de bir manada bu. Yani kendini unutturmuyor. En azından her sene 29 Mayıs'ta bize kendini bir kere daha hatırlatıyor. Ben Mayıs ayını severim.
Neden
İlk
seversiniz?
İlkbahar ve kış, ilkbahar ve yaz ortası efendim dalların meyveye durduğu bir aydır. Tarihi olaylar vardır. Üzücü olaylar var, sevindirici olaylar var. Yani Mayıs ayında meydana gelmiş tarihi olaylar ki onları kastediyorum. Mesela bizi üzen ve her defasında böyle nefretle andığımız 27 Mayıs askeri darbesidir. 27 Mayıs. Hemen iki gün sonra 29 Mayıs 1453 hadisesi de bizi sevindiren, göğsümüzü kabartan bir hadisedir. Efendim 29 Mayıs 1453 tarihi hakikaten medeniyet tarihimizde, kültür tarihimizde bir dönüm noktasıdır. Sizin de söylediğiniz gibi İstanbul'un fethi Peygamber Efendimiz tarafından tebşir edilmiştir, müjdelenmiştir. Meşhur fetih hadisi vardır biliyorsunuz. Letüftehannel Konstantiniyyetü fele ni'mel emiru emiruha ve le ni'mel ceyşü zâlikel ceyş. Konstantiniyye şehri bir gün elbette fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir buyuruyor Peygamberimiz. Şimdi bu müjdeye mazhar olmak için gerek Emeviler zamanında gerek Abbasiler zamanında İstanbul defalarca kuşatıldı. Fakat çeşitli sebeplerden dolayı alınamadı. Çünkü Emevi büyükleri de Abbasi ileri gelenleri de bu hadise, bu müjdeye tabii ki kendileri mazhar olmak istiyordu. Bu tabii bir duygudur, evet. İnsani bir duygudur, İslami bir duygudur. Ama demek ki her şeyin bir vakti merhunu var. Bu şeref 2. Mehmed'e nasip olacakmış. Evet, Emeviler zamanında, Abbasiler zamanında kuşatıldı, anlamadı dedik. Neden? Coğrafi sebepler var, tarihi sebepler var, başka sebepler var. Bir kere Konstantiniyye şehrinin etrafı çok kalın surlarla çevrili. Muhkem surlar bunlar, çok sağlam surlar. Ve bu surlar sadece bir sur değil, ikinci bir sur var iç kısımda. Dolayısıyla birinci suru aştınız diyelim, ikinci sur diye bir engel daha var. Kaldı ki birinci surların önünde de derin hendekler bulunuyor. Bu hendekler de su ile dolu. Yani yanaşmak oldukça zor. Fatih Sultan Mehmet Han bunu bildiği için seyyar kuleler yaptırdı ve yüksekten aşırtma suretiyle toplar atılmasını sağladı ki bu o zamana kadar pek uygulanmamış bir yöntem idi. Efendim biliyorsunuz 53 günlük bir kuşatmadan sonra Edirne Kapı, Topkapı arasında büyük bir gedik açıldı. Surdan bir gedik açtık. Mukaddes mi mukaddes, ey kahpe rüzgar.
Artık hangi yönden
esersen es sözü gerçekleşti ve Hazreti Fatih o Ni'mel Ceyş diye tebşir edilen mutlu askerleriyle, kutlu askerleriyle Konstantiniyye'ye girdi ve yüzyılların, asılların Konstantiniyyesini İstanbul yaptı ve yerli halka bir ne diyelim bugünkü deyimle mesaj yayınladı, ferman çıkardı. Kimse rahatsız olmasın, herkes dininde, inancında, ibadetinde serbesttir. İsteyenler şehirde bile kalabilir dedi ve hakikaten şehirde kalan Bizanslılar oldu. Bunların bir kısmı sonradan Müslümanlığı kabul etti. Hatta bir takım eserler bile bıraktılar ki mesela Aksaray'daki Murat Paşa Camisi bu eserlerden biridir. Yani Murat Paşa ki asıl adı Has Murat Paşa'dır.
Evet.
Efendim bir Bizanslıdır. Hatta son Bizans kralı 11. Konstantin Dragazes'in yeğenidir. Kalıyor, sonra Müslüman oluyor, orduya intisap ediyor, yüksele yüksele paşalık rütbesine kadar yükseliyor. Bu camiyi de bir hediye olarak bu millete veriyor. Daha başka Bizanslılar da var böyle sonradan Müslüman olan. Zaten şehrin nüfusu düşük, rivayetler çeşitli. 50 bin diyenler var, 100 bin diyenler var, 75 bin diyenler var. Fatih Sultan Mehmet şehri Müslümanlaştırmak, Türkleştirmek için biliyorsunuz Anadolu'nun çeşitli şehirlerinden insanları getiriyor. İskan politikası uyguluyor ve şehir süratle İslami bir kimliğe bürünüyor. Efendim, bu da Fatih'in tabii ki hassasiyetidir. Acele de ediyor bu konuda. Efendim, sanki erken denilecek bir yaşta vefat edeceğini hissetmiş gibi icraatı süratli ve ömrü savaş meydanlarında geçiyor. Çok önemli bir tarihi olay olduğu için biz hep İstanbul'un fethini konuşuruz.
Evet.
Haklıyız da konuşmakta. Fakat Fatih'in diğer seferleri var ki boş durduğu gün yok. Yani askerler artık usanacak, bıkacak hale gelmişler. Hep böyle sefer, sefer, sefer. Ama o öyle büyük bir kumandan ki bu konuda da onun dayanak noktası ayeti kerimeler ve hadisi şeriflerdi. Mesela 2. Mahmut dönemi alimlerinden, gönül sultanlarından ve aynı zamanda müspet ilimlerde de bir deha olan Ketüdazade Mehmet Arif Efendi menakıbnamesinde diyor ki, asr-ı saadet hariç gelmiş geçmiş İslam hükümdarlarının en önemlisi, en birincisi Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'dir. Çünkü doğrudan hadis-i nebeviye mazhar olmuştur. Ha. Efendim bu tebşirat, bu müjde onun şahsında gerçekleşmiştir. Yani Fatih tabii bir rivayete göre 6-7 yabancı lisan biliyor. Dini ilimlere vakıf olduğu kadar, tasavvufi neşvesi bulunduğu kadar da müsbet ilimlere de vakıf. Derler ki mesela Konstantiniyye'nin fethedilmesinde kullanılacak topların Edirne'deki o zamanki Osmanlı başkenti Edirne'deki dökümü bizzat kendi riyasetinde başkanlığında yapılmıştır. Hatta Şahi denilen büyük top kendisine nispet edilmektedir. Efendim Ahmet Muhtar Paşa'nın Fethi Celili Konstantiniyye isimli kitabında anlattığına göre bu topların balistik hesaplarını dahi kendisi yapmıştır. Efendim bir de Saruca Paşa vardır ki Fatih'in en yakın adamlarından biridir. O da mühendis bir kafaya sahiptir. Onun da döktüğü toplar var. Bu arada şunu da söylemeden edemeyeceğim. Bazı tarihçiler özellikle vurguluyorlar. Yanlıştır. Macar Urban Usta'nın da top dökücülüğü vardır. Bu şerefi tamamen ona vermek istiyorlar ama yanlıştır. Yanlışlığı da şöyle ortadaki Macar Urban Usta'nın icat ettiği yaptığı top patladı ve kendisinin de ölümüne sebep oldu. Kaldı ki bu Macar Urban Usta Fatih'e top döktürmeden önce, Fatih'e müracaat etmeden önce son Bizans kralı 11. Konstantin'e müracaat etmişti. Kendisine top dökmek istiyordu. Fakat kral kendisini hakaretamiz bir eda ile karşılayınca bu sefer Fatih'e geldi. Evet, İstanbul böyle maddi ve manevi kuvvetlerle fethedildi. Burası çok önemli.
Evet, şimdi yani sadece kuvvetlerle değil.
Sadece maddi değil, sadece manevi de değil.
Evet.
Zülcenaheyn, İslam'ın da istediği bu. Asrın teçhizatıyla teçhizatlanın, asrın silahıyla silahlanın buyurmuyor mu Peygamberimiz? Fatih bunu en iyi anlayanlardandır. Hatta hoş bir latife vardır. Bir gün yolunun üzerinde derviş kıyafetli bir zat karşısına çıkıyor. Ellerini dua edercesine kaldırıyor. Padişahım bizim dualarımız sayesinde seni İstanbul'a aldın diyor. Fatih tebessüm ediyor. Derviş baba doğru söylersin ama diyor bunun da hakkını unutma diyerek kılıcını gösteriyor.
Evet.
Evet. Bu ne demektir? Kılıç maddi kuvveti temsil eder. Dua manevi kuvveti. Ha kılıç aynı zamanda fiili duadır. Duanın bir de böylesi var ki makbul olan da zaten bu. Efendim onun için İstanbul fethedildi. Kendisinden önceki komutanların fethedemeyişinin maddi sebepleri var, manevi sebepleri. Maddi sebepleri söyledik. Bu surların son derece sağlam olması, yıkılmasının mümkün olmayışı. Fatih bunu kendi döktürdüğü toplarla bu işi halletti. 53 gün surlar dövüldükten sonra şehre girildi. Evet, şimdi kendisinden önce de müracaat edenler oldu. Yani İstanbul'u fethetmek için teşebbüse geçen Osmanlı padişahları oldu. Tabii. Mesela Yıldırım Bayezid. Hı hı. Mesela Çelebi Mehmet. Hı hı. Mesela Fatih'in babası
İkinci Murat.
Hani meşhur hikayedir. İkinci Murat Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerine İstanbul'u alma aşkıyla yandığı için soruyor. Acaba diyor ben muvaffak olabilecek miyim? Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri mütebessim bir şehreyle padişahım İstanbul'un alınacağı kesin çünkü peygamberin müjdesi var. Ama bu size nasip olmayacak. İstanbul'u şu beşikte yatan çocuk ile şu bizim köse beraber alacaklar
yani
diyor.
Yani Akşemsettin.
Köseden kastı böyle sakalı seyrek hı-hı olduğu için lakabı köseydi Akşemsettin Hazretleri. Ve bu söz, bu keramet çok zaman geçmeden zuhur yani ediyor biliyorsunuz. Efendim Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethediyor. Ama
asıl
önce
fethi
gönülleri hı-hı fethediyor. Edirne'deki olayı hatırlayalım. Çok buyurun meşhurdur.
Hocam, buyurun.
Hani bir gün tebdili kıyafet ederek Fatih vezirini de yanına alıp Edirne'de caddelerde, sokaklarda dolaşıyor. Rastgele bir bakkala giriyor. Bir okka şeker ver diyor. Bir okka şekeri alıyor. Efendim işte şu kadar da tuz ver diyor. Bakkal, efendim tuzu da şu komşu bakkaldan alınız. Ben siftah ettim. O daha siftah etmedi diyor. Tuz almak için onları komşu bakkala yönlendiriyor. Oraya gidiyorlar. Oradan tuz istiyorlar. Efendim tekrar bir başka gıda maddesi daha istiyorlar. Onu da komşumdan alın diyor. Ben siftah ettim. Komşum yetmedi. Böylece 5-6 esnaf bakkal dolaşıyorlar. Aynı manzarayla karşılaşınca Fatih Sultan Mehmet ki padişah olduğu kıyafet değiştirmesinden dolayı bilinmiyor. Vezirinin kulağına diyor ki bak vezir bu milletle ahlakı bu kadar düzgün olan esnaf ahlakına bu kadar riayet eden bir milletle ben Konstantiniyye'yi değil bütün dünyayı fethederim diyor. Ha, demek ki buradan anlaşılan şu dalga dipten gelecek. Ahali sağlam olursa idareciler de sağlam olur. Çünkü idareciler de halkın arasından çıkıyor yani. Gökten inmiyor ki bunlar. O bakımdan Fatih şanslıdır. Çünkü böyle bir milletle, böyle imanlı bir kitleyle İstanbul'u alma başarısını gösterdi. Gönülleri fethetti. Çok meşhur bir sözü vardır. Ben İstanbul'u fethettiğime o kadar fazla sevinemiyorum. Beni asıl mutlu eden Akşemseddin Hazretleri evet gibi mübarek bir hoca efendiyle aynı zamanda yaşamam, aynı mekanı paylaşmış olmamdır diyor ki bu da Fatih'in manevi büyüklüğünü, hocalara olan saygısını, ilme, alimlere olan muhabbetini en bariz bir şekilde gösteriyor. Bu konuda bizde güzel kitaplar da yazılmıştır. Başta hı hı Ordinarius Profesör Süheyl Ünver Hoca'nın Fatih'in ilmi hayatını anlatan evet çok kıymetli bir kitabı vardır. Yeni baskısı maalesef yapılamadı. Sahaflarda falan bulunabilir. Diğer bir kitap merhume Samiha Ayverdi'nin Edebi ve Manevi Dünyası içinde Fatih kitabıdır ki yani Fatih'in hocalarını, ilmini, kütüphanesini, şiirini, şairliğini ve kültürle ilgili bütün yönlerini anlatan son derece kıymetli bir eserdir. Bu vesileyle dinleyicilerimize bu iki eseri de hararetle tavsiye ediyorum. Çünkü Fatih'i bir başkomutan, bir padişah hı hı ve devlet adamı olmanın yanı sıra bu manevi yönleriyle, edebi cephesiyle, efendim irfani özellikleriyle de bilmemiz, öğrenmemiz gerekiyor.
Kesinlikle. Avni Mahlası'yla şiirlerini kaleme almış. Divanı var.
Divanı birkaç defa yayınlandı. Efendim edebi kültürü son derece zengin. Efendim tasavvufi irfana da sahip bunu hocalarıyla olan münasebetlerinden bilhassa Akşemseddin'le olan münasebetlerinden pek iyi biliyoruz.
Evet şu mısralarda Fatih Sultan Mehmet Han'a ait hocam imtisali cahidu fillah olupdur niyetüm evet dini İslam'ın mücerret gayretidir gayretüm.
Eyvallah.
Yani eyvallah. Ne diyor Fatih Sultan Mehmet Han burada?
Evet, benim sırf yegane gayretim, emelim, niyetim İslam'a hizmet etmektir ki bunu biz kültürümüzde İlahi Kelimetullah diye özetlemişiz. Hani meşhur hikayedir, tarihi bir gerçektir. Trabzon seferinde Rum Pontus İmparatorluğu tarihlerde biliyorsun Karadeniz bölgesi. Efendim Trabzon seferinde o Sarp dağlardan geçerken bin bir tehlike atlatırken kan ter içinde kalmışken Fatih'in yanında bir at üzerinde Uzun Hasan'ın annesi de bulunmaktadır. Fatih'in bu terli halini, yorulmuş halini görünce kendini tutamaz. Der ki, Osmanlı Devleti'nin mülkü, toprakları bu kadar geniş. Niye böyle zahmet ediyorsunuz, kendinize zahmet veriyorsunuz deyince, Fatih Sultan Mehmet, ana, biz bu zahmeti topraklarımızı daha da genişletmek için çekmiyoruz. İlahi kelimetullah için çekiyoruz. Allah'ın ismini daha ötelere götürmek için bu gayreti gösteriyoruz diye son derece veciz bir cevap vermiştir. Evet, şimdi o kendinden önceki padişahlar az önce dediğim gibi çeşitli sebeplerden alamadılar. Şimdi Fatih İstanbul'a girer girmez tabii en büyük emeli Ayasofya'yı görmek idi. Efendim Ayasofya'ya gidiyor. Efendim hemen daha kapıya varır varmaz atından iniyor ve bir avuç toprak alıp başına döküyor. Bunun manası şükrandır efendim. Sonra namaz kılıyor, şükür secdesine varıyor efendim. Bu arada Ayasofya'nın o döşemelerinden birini elindeki bir kılıçla veya başka bir aletle kırmak üzere olan, parçalamak üzere olan bir yeniçeriyi görüyor ve son derece öfkeleniyor ve ağır bir ceza veriyor o yeniçeriye Fatih. Bu da Fatih'in tarihi ve mimari bir esere gösterdiği ilgiyi ve saygıyı gözler önüne seriyor ve diyor ki, bu Allah'ın mabedidir efendim ve mabet olarak yapılmıştır. Ve benim şahsi mülküme aittir. Ganimet malı değildir.
Evet.
Evet. Savaş hukukuna göre kılıçla elde edilen bir şehirde 3 gün yağma hakkı vardır. Ama mabetler ayrı bir şey. Hakikaten de Ayasofya Fatih Sultan Mehmet'in şahsi mülkü olarak kabul edilir ve fethin en büyük sembolüdür. Öyle. Efendim hemen imamlarından birisine emir buyuruyor ve ilk namazı Ayasofya, daha doğrusu ilk cuma Ayasofya'da muhteşem bir manzarayla kılınıyor. Yukarıdaki kilise olmanın özelliğini gösteren mozaiklere, diğer bir takım levhalara dokunulmuyor. Çünkü malum secde edilen yerde olmadığı müddetçe namaz kılınabiliyor. Bu da Fatih'in müsamahasını, hoşgörüsünü gösteriyor. Kısacası İstanbul'un fethi tarihin en önemli olaylarındandır. Ayasofya'nın ibadete açılması da İstanbul halkı için müjdeli bir harekettir. Ve kılıçla fethedilen yerlerde, şehirlerde savaş geleneği olarak en büyük kilise derhal camiye çevrilir. Nitekim bu geleneği uyguluyor, bu sistemi, bu kanunu uyguluyor Fatih'te. En meşhur kilise Ayasofya ve Pantokrator Kilisesi, ki bugün Zeyrek Camii diyoruz. Evet. Hemen bunları camiye çeviriyor. Papaz odaları boşaltılıyor. O devrim en büyük alimleri bu odalara yerleştiriliyor. İlim, irfan ve medrese hayatı başlıyor. Böylece dünya İslam tarihinde efendim herkesi mesrur eden, sevindiren bir hadise gerçekleşmiş oluyor. Onun için Fatih'in büyüklüğünü ancak büyük adamlar anlar, ne diyeyim ben.
Kesinlikle. Darısı Hocam, bugün tekrar Ayasofya'nın açılışını görecek olan bizlere diyelim inşallah o heyecanı, o coşkuyu, o şükür duygusunu Cenab-ı Hak tekrardan yaşatsın. Yani i̇nşallah, tekrardan inşallah, o günleri inşallah görelim.
Ben hatırlıyorum, rahmetli Necip Fazıl bir konferansında söylemişti veya bir soru üzerine cevap vermişti. Nitekim Ayasofya yakında çok güzel bir konuşması vardır bu elimizde, bu metin.
Evet.
Efendim işte Ayasofya ne zaman açılacak sualine gayet kısa cevap vermiş. Sağ eliyle kalbini, göğsünü göstererek burası açıldığı zaman demişti. Evet, bütün mesele odur.
Evet. Evet. Peki hocam, fetih açmak manasına geliyor, fethetmek. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettikten sonra dediniz asıl fetih gönülleri fethetmektir. Ve bir yandan da çok seri bir şekilde o günkü işte Bizans'ı İstanbul haline getirip kültür, sanat, tarih ve medeniyet sahasında da çok önemli bir hizmet ifade ediyor.
Tabii, tabii.
Anında böyle bir değişim, dönüşüm başlıyor.
Hiç durmadan camiler, çeşmeler, hanlar, hamamlar yapılıyor. Hatta fetihten önce, daha İstanbul alınmadan önce surların dışında, bugün Zeytinburnu ilçesine tekabül eden bir bölgede bir Fatih Camii vardır ki fetihten önce askerlerin namaz ihtiyacını karşılamak için yaptırılmıştır. Efendim işte o Kazlı Çeşme'nin yanındaki bir Fatih Camii vardır. Maalesef İstanbullular Fatih'in eserlerini pek fazla bilmiyorlar. Benim başımdan geçti, bir cenazeye gitmiştim Fatih Camii'nde. Efendim derken orada bir öğretmen grubuyla karşılaştık, tanıdığımız simalar. Efendim hadi hazır gelmişken namazı da kıldık, Allah kabul etsin. Hazır burada burnumuzun dibindeyken bir de Fatih'in türbesini ziyaret edelim dedim. Efendim arkadaşlar şimdi bu da nereden çıktı dercesine yüzüme baktılar. İstemeyerek de olsa geldiler. Türbeye doğru yönelince içlerinden biri demesin mi? Fatih'in türbesi burada mıydı? Fatih'in camisinin? Fatih Camisi'nin önünde miydi? Suale bakın. Ya içimden bir muziplik geçti. Yok, Süleymaniye Camii'nde olması gerekirdi diyecektim ama vazgeçtim. Maalesef bu arkadaş diplomalı öğretmen ve 40 yıldır da İstanbul'da. Olmahiler ki derya işledi, deryayı yani bilmezler. Yani bu heyecanı duymadığınız müddetçe, tarihle ilişkiniz kopuk olduğu sürece siz bu topraklarda kardeşim iğreti yaşıyorsunuz demektir.
İşte o iğreti yaşayanlardan bir tanesi ne kadar kendi değerlerine, kendi topraklarına yabancılaştıysa artık, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde gerçekleşen Yenikapı'daki fetih şöleninin ardından ya da o fetih şöleni esnasında şöyle bir tweet atıyor. Nasıl bir hezeyan Allah'ım. İki dandik takayı Haliç'in uysal sularından geçirip topu topu avcılar kadar bir üvey kasabayı gasp etmeyi fetih diye kutlayan aptal. Elbette bilmezsin, senin ecdadı Osman'ın yalvararak Haçlı'ya teslim ettiği İstanbul'u Mustafa Kemal'in ölümüne kavgasıyla kurtardığını ve elbette bilemezsin sana hayatın estetiğini yaşamayı önerdiğini. Mustafa Altıoklar diye sözde bu, sanatçı bir adam.
Bu bir hezeyandır. Kelimenin tam anlamıyla hezeyandır. Hezeyanlara cevap vermeye vaktimiz yok zaten, değmez.
Evet, İlber Ortaylı da bayağı bir sert tepki göstermiş. Demiş ki, Haliç'in üzerindeki zincirden haberi yok. Bu zat avcıların yerini dahi tam olarak bilmiyor. Efendime söyleyeyim, böyle yabancılaşmak.
O zinciri kolye zannetmiştir, o kolye zinciri zannetmiştir. O zincir müzede duruyor şimdi.
Evet.
Sirkeci'den bir ucu bağlanmıştı. Bir ucu da Karaköy'deki yeraltı caminin bulunduğu çevrede. Efendim kuvvetli bir zincirdi. Bunların hiçbir şeyden haberi yok. Yani zincirleme isim tamlaması, zincirleme sıfat tamlamasını bile bunlar bilmezler. Neyse, konuşmayalım şimdi.
Peki hocam, şimdi bu Cumhuriyet Gazetesi'nin fetih ilavesi başlıklı makaleniz var önümde. Orada bir yerde diyorsunuz ki fetih özel ilavesinin en hacimlisi ve bilgi bakımından en doyurucu olanını Cumhuriyet Gazetesi hazırlamış. Şimdi bugünkü Cumhuriyet'i gözümüzün önüne getirdiğimizde
yok. Evet, 50'li yılların Cumhuriyeti değişikti ve o devrin kuvvetli, kudretli kalemleri yazı yazıyorlardı. Bu büyük bir ilavedir. 160 sayfa civarında bol resimli ve isabetli bir kararla İstanbul aşığı olan bir zata, yani Reşat Ekrem Koçi'ye hazırlatmışlar ki son derece zengin bir kaynaktır. Efendim sadece bu değil. Ha, burada mesela bu albümde İstanbul'un camileri, çeşmeleri, tekkeleri, medreseleri, eski İstanbul'da Ramazan hayatı, güzel güzel anlatılır. Efendim işte Fatih Sultan Mehmet'in doğuşu, bir bebek olarak babasının kucağına verilmesi, onun da onu okşaması, sevmesi, işte böyle konulara yer verilmiştir. Bir de Bedi Şehsuvaroğlu'nun yine aynı gazete tarafından daha hacimli ve daha bol sayfalı bir eseri de vardır ki Türk İstanbul'udur o da. Böyle zengin bir kültür hazinesidir. Şimdi bazı hatalar yapılıyor. Doğruyu kim yapmışsa söylemek bize doğru bir gerçek olarak düşer yani. Efendim, o devirde ilginç bir şeydir. Tek partinin hüküm ferma olduğu bir dönemde efendim işte resmi gazete gibi yayın yapan Ulus gazetesi bile, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir nevi yayın organı olan Ulus gazetesi dahi 29 Mayıs 1453'te sanki İstanbul Fetih albümü gibi çıkmıştı. Ahmet Emin Yalman'ın meşhur Vatan gazetesi efendim keza çok kıymetli yazılarla, hatta eski harflerle hadis metinleri bile koyarak.
Evet.
Yeni Sabah gazetesinin böyle. Bunlar ben sahaflara, eski kitapçılara meraklı olduğum için yıllarca dolaştığım ve topladığım, bir nevi albüm yaptığım şeyler. O devirde öyle bir durum vardı. Bugün maalesef, bir açık konuşalım, Yeni Kapı mitinginde eğer Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderlik etmemiş olsaydı o kadar muhteşem olmayacaktı. Belki de o miting hiç yapılmayacaktı. Eskiden devlet başkanları bu mitinglere gitmiyordu. İstanbul'un fethinin 100. yıl dönümü ne zamandı? 1953 100. değil mi? 1453, 1953.
Yani 500.
yıl evet. dönümü 1953. çok sönük bir şekilde ya. Geçti. O zaman maalesef üstelik de Demokrat Parti devri olduğu halde efendim Yunanlıları küstürmeyelim, gücendirmeyelim diye ne başbakan katıldı ne cumhurbaşkanı katıldı. Efendim Fatih Camii'nin avlusunda o zamanki İstanbul valisinin Fahrettin Kerim Gökay'ın nezaretinde yasak savma kabilinden bir tören yapıldı. Bak o günlerden bugünlere geldik. Ya. Artık bugünlerde cumhurbaşkanları ve başbakanları fetih mitinglerine önderlik ediyor. Hı hı. Yani siz başbakanı, cumhurbaşkanını takdir etmeyebilirsiniz, tenkit edebilirsiniz. Hatta hiç hoşlanmayabilirsiniz. Ama bu gerçeği de görmeniz gerekiyor. Çarpıtmanın manası yok. Cumhurbaşkanının şahsına duyduğunuz husumetten dolayı fethi, fatihi, İstanbul fethini kötülemenin manası yok. O zaman ben sizi art niyetli olarak kabul ederim.
Evet, evet. Hocam, fatihi, fethi, fetih ruhunu, fetih heyecanını, coşkusunu çok iyi anlamak gerekiyor. Evet. Bugünkü gençlerin, tabii. yeni neslin özellikle. Evet. Yani bazısı da şunu diyor, ya efendim ne olmuş, tamam bundan 563 sene önce Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethetmiş de, ya bunun bu kadar büyütülecek, bu kadar abartılacak, bu kadar çok gündeme getirilecek nesi var diyerek bunu çok hafif gören, çok basit gören insanlarla da karşılaşıyoruz.
Böyle önemli bir konuyu hafife alan bir insan, kendisi hafife ne diyelim ben artık ya. Yani. Bilmiyor, cahille konuşulmaz ki. Alim ile sohbet dürrü mercan incidir, cahil ile sohbet günde bin can incidir. Şimdi biz günde canımızı bin defa niye incitelim? Biz alimle, ilimle, fetihle konuşalım. Fetih ya, fetih suresi var Kur'an-ı Kerim'de.
Başlı başlı.
Ya müfettihal ebab, değil mi? Kalpleri fethetmek, gönülleri fethetmek, ülkeleri fethetmek. Aman Allah'ım ne güzel fetih suresi. Bu sureden alınmış bazı ayetlerin siz Allah. İstanbul Üniversitesi'nin kapısında ya. Yazılı olduğunu biliyorsunuz değil mi? İnna fetahna leke fetham mübina ve yansurekallahu nasran aziza. Niye oraya yazılmış arkadaşım? Çünkü Fatih Sultan Mehmet ilk sarayını oraya yaptırdı. Ve İstanbul fetih ayetinin tezahürü olarak fethedildi. İlk sarayını oraya yaptırdı. Ve İstanbul Üniversitesi'nin kurucusu Fatih Sultan Mehmet'tir. Bunu Dursun Gürlek olarak ben söylemiyorum. 1950'li yıllarda İstanbul Üniversitesi'nin rektörü olan meşhur Ordinarius Profesör Kazım İsmail Gürkan söylüyor. Hatta bu konuda bir de kitap yazmıştır. İstanbul Üniversitesi'nin kurucusu Fatih Sultan Mehmet diye kitap elimizde var.
Evet.
Evet. Onun için fetih ayet oraya yazılmıştır. Kaldı ki orası Darülfünun olmadan önce de Harbiye Nezareti'ydi. Harbiye Nezareti. Yani bugünkü manada Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay. Bu askerler savaşa gidiyor. Askerleri savaşta teşhir etmek için bu ayetler okunuyor. Fetih ayetleri okunuyor. Müjde ayetleri okunuyor. Efendim mehteran çalıyor. Bu kültürü, bu gençlere aşılamadığımız suret, müddetçe böyle çarpık sesler çıkacaktır. Çıksın, bizim kulağımız çarpık seslere verilmeyecek ki. Güzel sesler,
güzel sesler
bizim kulağımıza gelecektir. Gelmeye de devam edecektir.
Amin. Çok genç bir yaşta hocam Fatih Sultan Mehmet Han dünyasını
evet,
değiştirmiş. 50
göre 49, 50, evet. 51 diyenler var. Yani böyle bir insan için tabii ki
yani o da yine bir Mayıs ayına
ölçülere göre evet, genç bir yaş güzel bir tesadüftür, tevafuktur. Ne zaman? 3 Mayıs 1481'de malum son seferine gidiyordu. Gebze'de Hünkâr Şairi denilen yerde hastalandı. Otağı Hümayun'da hasta olarak yattı. Tabipler ilaç verdilerse de şifa bulamadı. Hatta rivayetler var. Jakob ismiyle bilinen, sonra güya Müslüman olup Yakup Paşa ismini alan bu paşa tarafından zehirlendiği de söyleniyor. Böyle bir rivayet de var. İnsanoğlu bu, her şeyi yapar. Hı hı. Efendimiz'i bile zehirleme teşebbüsünde bulunmadılar mı? Büyük insanların kaderidir bu. Üçüncü Mustafa'nın bir sözü var galiba. Yüksek dağlardan rüzgar eksik olmaz diyor.
Eksik olmaz.
Yani doğru. Büyük adamların derdi çoktur. Ama ecel o kadarmış demek ki. Yani çok kısa bir dönemde büyük başarılara imza atmış bir hükümdardır. Mekanı cennet olsun. Cennet rahmetullahi olsun. Aleyh.
Rahmetullahi aleyh. Ve tabii hocam yine eserleriyle, şiirleriyle, mücadelesiyle, davasıyla, hayatıyla nice gönüllerde fethetmiş bir değerimiz Necip milletimizin fazıl şairi. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'te 25 Mayıs 1983'te Hakk'ın rahmetine.
Onun da vefat yıl dönümüydü, evet.
Evet, kavuştu.
Yani Fatih'i en iyi anlayanlardan biri de olur tabii, tabii işte.
Tabii, bulut da şaha kalkmış Fatih'ten kalma kıraat, evet. Pırlantadan kubbeler belki 1 milyar kıraat. Şehadet parmağıdır göğe doğru minare, her nakışta o mana öleceğiz ne çare. Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet. Beyoğlu tepinirken ağlar Karacahmet. O manayı bul da bul, ille İstanbul'da bul. İstanbul, İstanbul. İstanbul'un ruhunu anlatan şiirlerden biri bu Necip Fazıl.
Ana gibi yar bulunmaz, İstanbul gibi diyar. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar. Evet, bu şehrin ağlayanı dahi bahtiyardır. Onun için İstanbul'da yaşayanlar, İstanbul'un İzafi olan sıkıntılarından şikayet etmemelidirler. İstanbul'un üstündekiler İstanbul'dan şikayet ederse altındakileri gücendirmiş olurlar. Buna dikkat.
Evet. O yüzden Yahya Kemal'e nüfusumuz kaç diye sorulduğu zaman nasıl cevap veriyor hocam?
80 milyon demiş. Nasıl olur demişler. Çok güzel cevap vermiş. Biz Türkler ölülerimizle beraber yaşarız. Bunun da ispatı tarihi mezarlıkların hepsinin, hemen hemen hepsinin şehrin içinde bulunmasıdır. Ölümle hayat yan yanadır. Şimdi siz gidiniz Atik Ali Paşa Camii'ne giriniz, sol taraftaki pencerelere yaklaşınız, namaza durunuz, selam verirken solunuzdaki o tarihi mezar taşlarını göreceksiniz. Yani pencere ile caminin penceresiyle tarihi mezarlık arasında şöyle bir karışlık bir mesafe vardır ki bu dünya ile ahiret böyle birbirine yakın demektir. Merkez Efendi Camii'ne gidiniz, hem sol tarafında hem kıble tarafında o güzel yapılmış kabir taşları, mezar taşları size diyor ki yakında buraya geleceksiniz ve siz onlara bakarak, kabir taşlarına bakarak taşlaşmış kalplerinizi yumuşatıyorsunuz.
Evet. İşte şiirleriyle de yine taşlaşmış kalpleri yumuşatan Necip Fazıl Üstad'ı da bu vesileyle rahmetle yad edin. 33 yıl geçmiş aradan, değil mi?
Tabii, biz onun eserlerini okuyarak aşkımızı ziyadeleştirdik. İstanbul'u sevdik, kültürümüze aşık olduk. Herkesin çekindiği, korktuğu bir zamanda ve zeminde hakikatleri söyleyen, Hakk'ın hatırı alidir, hiçbir hatıra feda edilmez sözüne uygun hareket ederek efendim mahkeme salonlarında, konferans salonlarında gerçeği dile getirmiş bir insandır. Mekanı cennet olsun.
Evet. Vicdan azabına eş, kayna, kayna Sakarya.
Eyvallah.
Öz yurdunda garipsin, öz vatanında pare diyor. Evet. Üstad Necip Fazıl'a rahmet olsun. Öyle demiş hocam, son gün olmasın dostum, çelengim, top arabam, alıp beni götürsün. Dört tam inanmış adam. Dört adam. Evet. Ama yüz binlerin omuzlarında son yolculuğuna uğrandı. Evet, evet. Fatih Camii'nde.
Fatih Camii'nden Rahmetli Özal'da Sultan'a kadar yürüyerek evet, gittik. Bir takım sıkıntılara ve baskılara maruz kalarak, fakat ondan hiç yüksünmeyip bilakis zevk alarak Üstad'ı Eyüp Sultan mezarlığına kadar ne yaptık? Teşyi ettik. O şeref bize yeter ya.
Çünkü o zaman da 80 darbesi sonrası.
Tabii. En civcivli dönemler
evet,
yani.
Evet. Kenan Evren'in iş başında olduğu dönemler. Tabii. Allah gani gani rahmet eylesin hocam. Necip Fazıl'ı da, Fatih Sultan Mehmet Han'ı da, bugünlere gelmemize vesile olan tüm değerlerimiz de bu manada bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Necip Fazıl'ı unutamadığınız hatıranız var mıdır? Böyle beraber bir...
Hatıramız çok da onu bir başka programa bırakalım inşallah. Çünkü eksik kalır konu. Beni eksik konulara sokma.
Yok estağfurullah. Estağfurullah programı. Çünkü artık Haziran
ayına heyecanlanırım. Saatini de geçiririm. Bak başka programa gideceğim ona göre.
Peki inşallah. Kolaylıklar diliyoruz hocam. Teşekkür ederiz.
Eyvallah.
Efendim programımızın sonuna geldiğimiz şu dakikalarda hem İstanbul'un fethinin 563. seneyi tevriyesinde hem de bu millet Türk şiirinin sultanı, bu milletin üstadı Necip Fazıl Kısaküre'yi vefatının 33. seneyi devresinde rahmetle yad ediyoruz programımızın nihayetinde. İnşallah o fetih ruhunu, fetih heyecanını, coşkusunu, şuurunu bir nebze olsun bu programda kıymetli hocamızın bizlerle paylaştığı bilgiler çerçevesine yansıtabildiysek sizlere ne mutlu efendim bizlere. Haftaya aynı saatlerde tekrar bu gönül frekansında kültür dünyamızdan manzaralar sunmak duasıyla diyelim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.